Ayrım 14, Kanlı Yürüyüş, Beethoven, sayfa 133, 19. bölüm. Don Anselmo ırmağın kıyısına çömelmiş, elindeki bezi ıslatıp yüzündeki yarayı siliyordu. Adam akıllı, güçsüz ve savunmasız bir durumdaydı. Ölü gibi yorgundu. Eğer yeniden saldırıya uğrarsa karşı koyacak hiçbir gücü yoktu. O anda adamlardan biri kalkıp şöyle bir dokunsaydı kendisine kof bir ağaç gibi yıkılıverecekti. Bütün çevresinde ırmağın iki yakasında ve ırmaktaki birkaç taşın üstünde kazananlar çömelmiş oturuyorlardı. Kimisi ne yapacağını bilmediğinden yine kendilerine pozole hazırlamaya başlamıştı. Ötekiler de çıkınlarını topluyorlar, kimileri ise cengeldeki birkaç bitkiden insanlara geçen ve gözle görülemeyecek kadar küçük ama yine de insana acı verip rahatsız eden böcekleri yakalayabilmek için kollarını, bacaklarını ve çıplak vücutlarını araştırıyorlardı. Hiç kimse az önce Anselmo'ya saldıran ve şimdi biri dizini, biri de kasıklarını ovuşturan o iki adamla ilgilenmiyordu. Kazananlar yere çömelmişlerdi. Her davranışlarında kararsızlık okunuyordu. Sanki birini uyandırmaktan korkuyorlarmışçasına alçak sesle yaptıkları konuşmalarda da kararsızlık vardı. Don Anselmo'ya göz ucuyla bakışları bile kararsızlık doluydu. Evet, kazanan onlardı. Kesin kes doğruydu bu. Ama bu zaferleriyle ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Artık köylerine geri dönebilirlerdi. Bunu yapmalarına kimse engel olamazdı. Eğer şu anda Don Anselmo'nun kafasına bir şey indirip onu gömseler, polis bile onlardan kuşkulanmazdı. Çünkü ortada davacı diye bir şey olmayacaktı. Ve tabii eğer isterlerse hepsi birden Don Anselmo'yu gömdükten sonra Monteria'lara gönüllü olarak gidebilirlerdi. O zaman da kendilerinden Monteria'da hiç para kesilmeyeceği için simsardan aldıkları avans da ceplerine kâr kalacak ve 2 yıl çalıştıktan sonra kuşakları parayla dolu olarak köylerine rahatça dönebileceklerdi. Don Anselmo'ya ne olduğunu hiçbiri bilmek zorunda değildi. Onlar onun muhafızı değildiler ki. Kendileriyle birlikte gelen Don Anselmo'nun yardımcısı epeyce önde olduğundan hiçbir şey görmemişti. Muchacholar bir masal uydurup onun bir cabali sürüsü gördüğünü, taze et bulabilmek için onların ardına takıldığını ve kendisini bütün bir gün ve gece yolda oturup beklediklerini ama hiçbir zaman geri dönmediğini söyleyebilirdi. Mutlaka derlerdi, yaban domuzları ona ele geçirip canlı canlı yediler. Ya da Don Anselmo'nun altından geçtiği bir ağacın dalında uyumakta olan bir panter ansızın üstüne atılarak onu yemiş de olabilirdi. Cengelde bir insanın ölümüne yol açabilecek yüzlerce neden olabilirdi. Bütün yapacakları hepsinin ağız birliği edip aynı şey üstünde anlaşmalarıydı. Oysa şimdi oldukları yerde kala kalmışlar, olacakları beklemeye koyulmuşlardı. Bir karara varamadan duruyorlardı oldukları yerde. Ladino'nun iyi bir dayak yediğine ve hiç olmasa bundan böyle kendilerine istediği gibi davranamayacağına bile sevinemiyorlardı kafalarının içinde. Ama en azından bir Ladino'yu ezebilmeleri ve bunun bilincinde olmaları onları mutlu ediyordu. Başka da bir şey istedikleri yoktu zaten. Ladino'dan herhangi bir şey çalmak akıllarının köşesinden bile geçmiyordu. Don Anselmo'nun bulunduğu kıyıda oturan 3 adam sessizce bir şeyler konuştuktan sonra ayağa kalkıp ormanın içinden dikkatle seçtikleri yeşil yaprakları toplayıp Don Anselmo'ya yaklaşmaya başladılar. Onların kendisine yaklaştıklarını fark eden Don Anselmo yanında duran tabancasına uzanmaya çalıştı. Tabii çok doğal olarak işini bitirmek isteyeceklerini düşünmüştü. Gerçek bir Meksikalı gibi ölmek istiyorsa bunu savunmasız ve uyuz bir köpek gibi karşılamamalıydı. Son anda kendisiyle birlikte cehenneme olabildiğince çok adamı da birlikte götürmek niyetindeydi. Epey güçsüz düşmüş olduğundan elleri titremeye başlamıştı. Bu yüzden dikkatle nişan alamadı. Ama yine de elindeki tabancayı adamların üstüne aşağı yukarı doğrultmayı becerdi. Bir Meksikalı öç almak istediği birini öldürmeye karar verirse, 2 gözü kapalı bile olsa bu işi rahatlıkla becerebilir. Tetiği çekti ama fıs diye bir ses çıktı yalnızca. 2. kez asıldı tetiğe. Tabancadan yine aynı ses çıktı. Fıs! Don Anselmo adını duymuş olduğu bütün azizlere ve şeytana bildiği bütün küfürleri etmeye başladı ve aynı anda azizlere ve Meryem Ana'ya, yeryüzündeki bütün cephane yapımcılarının başına su çiçeği, frengi ve kanser belalarını sarması için dua etti. Nasıl olurdu da bu alçak herifler dolu tabancasıyla ırmağa düşen birini daha sonra düşmanlarının önünde savunmasız bırakabilirlerdi? Onu izlemekte olan adamlar tabancanın iki kez üst üste çalışmadığını fark etmişlerdi kuşkusuz. Böylece bir kez daha onun tamamen ellerinde olduğunu anladılar. Bütün acılardan ve dertlerinden onu kurtarmak için şöyle bir dokunmaları bile yeterliydi. Kafasına indirecekleri sert bir tekme ırmağa yuvarlayabilirdi onu. Bir daha da kendi yardımları olmadan ırmaktan çıkamazdı. Ama adamlar hiçbir şey yapmadılar. Tıpkı bir gösteriyi izlemekte olan insanlar gibi bu gösteriye katılmayı akıllarından bile geçirmeksizin yere çömelip olan biteni ilgiyle izlemeye koyuldular. Tabancasının işe yaramadığını ve adamların da durumun farkına vardıklarını anlayınca Don Anselmo'nun sararıp sararmadığını söylemek oldukça zordu. Suratı yaralarının kıpkırmızı lekesiyle kaplanmıştı. Yarasız yerleri ise kan kaybından öyle sararmıştı ki artık ölüm korkusu bile bu suratı daha fazla sarartamazdı. Ama böyle bir durumda o yalnızca küfretmekle kalmayacak, çatallı mızrağını yitirmiş bir şeytan kadar çılgına dönecekti. Tabancasının çalışmadığını belli edecek en küçük bir davranışta bile bulunmadan tamburu açıp içindeki mermileri ırmağa attı. Bir yandan da yine cephane yapımcıları ''Quechin, esos molditos gringos asus madresiye abues'' diye söylenerek yeberinden yeni mermileri çıkarttı ve tamburun içine yerleştirdi. Tamburu yerine oturttu, tabancayı havada iki kez çevirdikten sonra zorlukla kapıp bütün enerjisini harcayarak güçlükle kılıfına yerleştirdi. Gerçi dinç görünmeye çalışıyordu ya, tabancasıyla yaptığı bütün bu gösterilerin kendisine hiçbir şey kazandırmadığını da biliyordu. Çünkü kemerindeki mermiler tabancasındakilerden de daha da çok ıslanmıştı. Tabii kemerindeki mermiler açıktaydı ve tabancasındakiler ise hiç değilse tamburun sayesinde biraz olsun sudan korunmuştu. Ama yine de akıllıca bir numaraydı bu. Adamlar avlanmak için yalnızca ağızdan doldurma eski silahları biliyordu. Ve bu yüzden de Don Anselmo'nun kemerinden çıkardığı mermilerin ırmağa attıklarından daha iyi olup olmadığını anlamazlardı nasıl olsa. Sayıları tarihçilerin belirttiklerinden daha fazla olan ezilen devrimler ve kazanılan savaşlarda kullanılan eski taktiklerinden biriydi bu. Ellerinde yapraklar ve dallarla yaklaşmakta olan adamlar Don Anselmo'nun tabancasını çektiğini görünce durmuşlardı. Buna yürekliliklerinden mi yoksa kayıtsızlıklarından mı yaptıklarını söylemek zordu. Çünkü geriye dönüp koşmanın tabanca mermisinden kaçmakta pek işe yaramadığını biliyorlardı. Don Anselmo tabancasını kılıfına soktuktan sonra içlerinden biri yüksek sesle konuşmaya başladı. ''Patroncito, sadece sana Bierbas Buenas getirmek istiyorduk. Yarayı iyileştirecek ve kanı durduracak iyi yapraklar bunlar. Burada kan kaybından ölebilirsiniz Patroncito.'' ''Bueno, bueno muchachos'' dedi Don Anselmo elindeki bezi suya sokarak. ''Haydi getirin kuryitaları, bakalım bir işe yarıyorlar mı?'' Modern kentlerden uzak köylerde yaşayan ve işi gereği yerlilerle ilişkileri olan her Meksikalı gibi Don Anselmo'nun da onların ilaç olarak kullandıkları yapraklara, tohumlara, köklere, şişelerde ya da kutularda satılan ilaçlardan çok daha fazla güveni vardı. Muchacholar onun yanına yaklaştılar, yerden birkaç taş alıp suyla üstlerindeki toprağı temizlediler ve yapraklarla ince dalları ezerek bir çeşit hamur yaptılar. Bunu yaraların üstüne koyması ve sonra da üstünden sıkıca elindeki bezle bağlaması için Don Anselmo'ya yardım ettiler. Don Anselmo sarılıp sarmalandıktan sonra önce soluna sonra da sağına bakarak söylenmeye başladı. ''Hay Allah'ın belası, şu maldito cabron, Allah'ın cezası atım da nerede?'' ''El caballito está detrás de las otras bestias y bien adelante en el camino'' dedi adamlardan biri. Ne yapalım önden gittiyse? Bir sonraki panahiye kadar yürüyerek gitmek zorunda kalacağım, dedi Don Anselmo ayağa kalkmaya çalışarak. Ayağa kalkar kalkmaz olduğu yerde sallandı ama çok geçmeden kendini toparladı ve bir ağaca doğru gidip ona dayandı. Burada ıslak bir köpek gibi silkindi ve kendini kaybedip azizlere, hükümete, devlete ve özellikle böyle Allah'ın belası bir iş yapması, zavallı yerlilere iş bulup onları beslemesi, sırf iyi yürekli olduğundan onları kurtarması için kendisini zorlayan bu kötü işe sövüp saydı. ''Hey domuzlar!'' diye bağırmaya başladı. ''Hiçbiriniz de o Allah'ın belası Aguardiente'den ya da Komite Eko'dan yok mu? Neredeyse çıkarıp verin hemen. Haydi sallanmayın!'' Hala taşların üstünde oturmakta olan adamlardan biri ''Tenga patron Sito, bende bir şişe var!'' dedi. ''Elbette ya, biliyordum zaten. Puercos bananos del Diablo!'' ''Sizin gibi domuzlardan birinin yanında bir şişe taşıyacağını biliyordum. Santissima Madre del Dios Pederoso. Seni kör edip kemiklerini sızlatır inşallah orospu çocuğu. Çabuk ver onu bana.'' Adam hemen yerinden fırlayarak ırmağa geçti, çıkınından bir şişe çıkardı ve Don Anselmo'ya verdi. Şişenin hemen hemen yarısından fazlası doluydu. Don Anselmo şişenin mantarını çıkardı, içindekini kokladı, sonra başını kaldırdı. Bir kez daha içindekini gürültüyle kokladıktan sonra avazı çıktığı kadar bağırmaya başladı. ''Tahmin etmeliydim Dona Emilia'nın bu. Her biri büyük annemden en az yıl daha yaşlı. Yarım düzine şişko orospu ile bir kerane işlettiği yetmiyormuş gibi bir de bunu yapıyor şimdi de. O moruk bu şişenin içine neler koymuştur kim bilir?'' Şişeden bir yudum aldı ve içi yanmış gibi sarsıldıktan sonra küfretmeye başladı. ''Artık şimdi kurtarıcımın beni terk ettiğini ve beni tamamıyla unuttuğunu görüyorum. Çünkü Dona Emilia karısının bu boktan içkisini zıkkımlanmaktan başka yapacak hiçbir şey kalmadı benim için.'' Bir kez daha silkindi ve kendisine şişeyi veren adama bakarak konuşmaya başladı. ''Demek Dona Emilia'nın kerhanesine gittin ha?'' ''Hayır, gitmedim patron Sito, yemin ederim ki gitmedim.'' ''Pis bir yerli domuzu olmana rağmen anlaşılan içinde hala biraz insanlık gururu kalmış. Oradaki orospuların hepsinin hastalıklı olduğunu bilmiyor musun?'' ''Biliyorum patron Sito, kasabadaki herkes bilir bunu. Oraya yalnızca bir şişe Komiteko almaya gittim.'' ''Komiteko mu? Komiteko mu?'' dedi. ''İşte şimdi adı ne olursa olsun hiçbir tanrının bağışlamayacağı bir günah işledin. Komiteko'ymuş. Onu sana sattı. Neyse, yeterince konuştuk bu konuyu. Ama Komiteko'ya da hakaret etme. İnsanın cennetten kovulduğunu unutturacak bir içkidir o.'' Şişeyi kaldırdı, iğrenirmişçesine ona baktıktan sonra bir yudum aldı. Yeniden sarsıldı ve ağzındaki tortuyu tükürdükten sonra yine bağırmaya başladı. ''Benim gibi namuslu ve dürüst bir Katolik'in ayakta duramayacak bir halde bile olsa bu pis şeyi içtiğine kimse inanmaz. Bunu sattığı için o orospuyu asmalı. Bir de utanmadan adına Komiteko Anejo diyor. Tevekkeli değil, midelerini böyle boklarla dolduran çocuklar bile bile cinayet işliyor. Ben de olsam aynı şeyi yapardım.'' Sallanarak şişeden bir yudum da aldıktan sonra öyle küfürler savurmaya başladı ki daha önce ettikleri bunların yanında hiç kalırdı. Bunu derin bir sessizlik içinde kendisini izleyen adamları eğlendirmek için yapmıyordu. Onlar mırıldanmayı bile bırakmışlardı. Yaptıklarını görmek için büyük bir merakla onu seyrediyorlardı. Ama Don Anselmo'nun böyle inanılmayacak kadar açık saçık küfürler etmesi onun artık kendine geldiğinin bir belirtisiydi. Üstelik daha birkaç dakika önce bu adamların kendini öldürmeye çalıştıklarını unutması gerekliydi. Geçirdiği şokun etkisi silindiğinden çektiği acı öylesine artmıştı ki biraz kendinden geçmeden bu acıya dayanması olanaksızdı. Ne yaptığını bilmeden azizlere, gökteki tanrılara küfreden, ağır şekilde yaralanmış ve ölmekte olan bir asker, tanrıdan iyilikler, güzellikler, mutluluklar ve daha bir sürü anlamsız şeyler dilenen birisinden daha çok anlar doğa tanrısının lütuflarını. İnsan eğer ölecekse bunu başı dik bir adam gibi gururla yapmalı ve ne o anda ne de sonra sonucu değiştirmeyecek olan yalvarıp yakarma gibi küçük ayrıntılarla uğraşmamalıdır. Yüzünde dehşet dolu bir ifadeyle Don Anselmo elindeki içki şişesine baktı ve içinde ancak üçte birinin kaldığını görünce "Gracias" dedi. "Baksana bir şey söyleyeyim oğlum. Eğer zehirlenerek ölmek istemiyorsan ve eğer bir gün anana dönmek niyetindeysen o Dona Emilio Orospusu'nun Comiteco Anejo dedi bu pis zıkkımdan içme. Yoksa cennete asla varamazsın. Gitmek istersin değil mi oraya?" Delikanlı "Si patroncito, por supuesto al cielo" diyerek şişeyi kaptı, çıkınının olduğu yere gitti. Ağzının iyice kapalı olduğundan emin olduktan sonra şişeyi pantolonu ile yün battaniyesinin arasına dikkatle yerleştirdi. "Ey sen, buraya gel" diye Don Anselmo onu geri çağırdı. Delikanlıyı biraz yana çekip ötekilerin işitemeyeceği bir sesle fısır fısır bir şeyler söyleyerek elini cebine attı. Küçük bir deri çanta çıkardı, onun içinden de bir madeni para çıkardı ve şöyle dedi. "İşte şişenden içtiğim aguardiente karşılığında şu tostunu al. Tanrı'nın asla bağışlamayacağı günah işledim. Monteria'da Dona Enfrosina'yı sorup aynısını alırsın. Öbür çocuklara söyleme. Hiç kimsenin iyiliği için değil bu. Hoş nasıl olsa öğrenecekler ya." Elini gömleğinin cebine atıp sigara aradı. Sonra yapış yapış kahverengi bir paket çıkardı. "Bende sigara var patron Sito" dedi adamlardan biri. Yerinden kalkarak yanlarına yaklaştı. Sigaraları iyi tütünden yapılmış ve paket kağıdına sarılmıştı. İşte sigaranın tadını bozan şey de bu kağıdın cinsiydi. "Eh ne yapalım, daha iyisi olmadığından bunu içmek zorundayız" diye düşündü Don Anselmo. Kendisine sunulan sigaralardan bir tane aldı. "Bu gece konaklayacağımız Parahe'ye varınca sana bütün bir paket veririm, hem de iyilerinden. Eşyalarımın arasında bol miktarda var." "Gracias efesito" dedi. "Gidip Cabalito'yu arayıp getireyim mi patroncito?" "Hayır, bırak gitsin. Şimdi öbür hayvanlarla birlikte çok uzaklaşmıştır. Üstelik sen dönene dek gece olur. Ben de sizin gibi yürüyerek giderim. Hem benim için de iyi olur" dedi ve sigarasını yaktı. Birkaç nefes çektikten sonra bağırmaya başladı. "Oigan muchachos, haydi yola koyulalım, kalkın. Haydi kımıldanın biraz, sallanmayın. Ya Parahe'ye varırız ya geceyi domuzlar gibi yolun üstünde geçiririz. Abran las piernas, yürüyün." Adamların kendisini izleyip izlemediklerini aldırmadan pantolonunu çekti, kemerini sıktı, kafası sarılı olduğundan şapkasını bir parça yana yıkıp yola koyuldu. 14. Ayrımın sonu. Sayfa 141.